Ayrım 23. Ama 159. gece olunca demiş ki: başımıza bir şeyler gelecekmiş gibi bir ön sezim var. Seni güvenilir ve sadık bir kişi olarak bildiğimden, bu tehlikeli serüvenden kendimi ve ailemi kurtarmak için kararlaştırdığım tasarımı sana açıklamak istiyorum demiş. Cevahirci de ona: tüm güvenirliğinle konuşabilirsin ey Ebul Hasan. Ben de sana hizmet için can atmaya hazır bir kardeş bulacaksın demiş. Ebul Hasan da ona: Bağdat ile olan tüm ilişkilerimi koparmak istiyorum ey emin. Borçlarımı ödemek, alacaklarımı toplamak, tüm mallarımı düşük fiyatlara elden çıkarmak, yapabileceğim her şeyi yapmak ve buradan uzaklara, örneğin Basra'ya gitmek ve oradan olacakları sessizce izlemek istiyorum. Zira ey emin, olup bitenler benim için çekilmez oldu ve artık burada yaşamımı sürdürmek olanaksız. Çünkü halifeye bu aşk dolambacında yerim olduğunun belirtileceği korkusuna tutuldum. Çünkü bu olayın sonunda halife tarafından öğrenilmesi çok mümkündür demiş. Bu sözleri işitince genç cevahirci ona: aslında ey Ebul Hasan, aldığın karar çok yerinde ve planın aklı başında bir adamın düşünmesi gereken tek yoldur. Bu kötü durumdan kurtulmak için Tanrı sana zihin açıklığı versin ve yollarından en hayırlısını göstersin. Eğer vicdan azabı çekmeden ayrılma kararında sana yardımım dokunabilecekse, senin yerin almaya ve dostun İbni Bekkar'a hizmet etmeye hazırım demiş. Ebul Hasan da ona: ama Ali İbni Bekkar'ı tanımadığına, sarayla ve Şems-ül Nehar ile de bir ilişkin bulunmadığına göre bunu nasıl yaparsın demiş. Emin: saraydan yana kuşkun olmasın. Çünkü Şems-ül Nehar'ın genç sırdaşı aracılığıyla oraya mücevherler satmış olmak bakımından bir ilişkin var. Ancak İbni Bekkar'dan yana onu tanımak ve güven uyandırmak bakımından ilişki kurmak benim için pek güç değildir. Dolayısıyla için rahat etsin. Eğer gitmeyi kafana koydunsa geri kalanla kafanı yorma. Çünkü Tanrı isterse tüm kapalı kapıları açar demiş. Bu sözleri söyleyerek cevahirci emin, Ebul Hasan da izin alarak kendi yoluna gitmiş. Anlatısının burasında Şehrazat gün doğduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 160. gece olunca Ebul Hasan'dan izin alarak kendi yoluna gitmiş. Ama 3 gün sonra ondan haber almak üzere geri dönmüş ve evin tümüyle boşaltılmış olduğunu görmüş. Bunun üzerine durumu komşularından öğrenmek istemiş. Onlar da kendisine: bir iş gezisi için Ebul Hasan Basra'ya gitti ve hepimize yokluğunun pek uzun sürmeyeceğini ve uzaktaki müşterilerinin kendisine olan borçlarını toplar toplamaz Bağdat'a geri dönmekte kusur etmeyeceğini söyledi demişler. O zaman emin, Ebul Hasan'ın korkuya kapılarak bu aşk serüveninin halifenin kulağına eriştiği sırada gözden gitmiş olmanın daha güvenli olduğunu düşünmüş bulunduğunu anlamış. Ama kendisi ilkin hangi tarafı tutacağını bilememiş. Sonra İbni Bekkar'ın evinin bulunduğu semte yönelmiş. Orada kölelerden birini bularak kendisini efendisinin yanına götürmesini rica etmiş. Ve köle onu İbni Bekkar'ın yastıklara dayanmış, sapsarı uzandığı toplantı salonuna sokmuş. Burada emin barış dileklerinde bulunmuş. İbni Bekkar da dileğini ona iade etmiş. Bunun üzerine ona: ey efendim, gözlerimin seni bugünden daha önce tanıma sevincini tatmamış olmasına karşın sağlığını sormak üzere yanına gelmekte gecikmiş olmamdan dolayı ilkin özür dilerim. Sonra da pek hoşuna gitmeyeceği kesin olan bir şey bildirmek ama yine de sana her şeyi unutturacak bir çare bulucu olarak yanına gelmiş bulunduğuma seni inandırmak isterim demiş. İbni Bekkar da heyecandan titreyerek ona: Allah aşkına, hoşuma gitmeyecek başka ne kaldı ki diye sormuş. Genç cevahirci de ona: bil ki ey efendim, ben senin dostun Ebul Hasan'ın her zaman yakın bir sırdaşı olmuşumdur ve benden başına gelen hiçbir şeyi gizlemezdi. Ama her akşam gelip beni aradığı halde 3 gündür ortalıkta görünmedi. Ben de kendisinin bana daha önce açıklamalarından, senin de onun dostlarından biri olduğunu bildiğimden sana onun nerede bulunduğunu ve nereye gittiğini ve de dostlarına hiçbir şey söylemeden ortadan böyle niçin kaybolduğunu sormaya geldim demiş. Bu zavallı sözleri duyunca İbni Bekkar son kertede sararmış ve neredeyse bayılacak gibi olmuş. Sonra güçlükle söylediklerini ben de ilk kez duyuyorum. Ve İbni Tahir'in bu 3 günlük yokluğunu neye dayandıracağımı gerçekten bilmiyorum. Ama kölelerimden birini göndererek ondan haber sorabilirim. Belki de olan bitenin aslını öğreniriz demiş. Sonra da kölelerinden birini çağırarak çabucak Ebul Hasan İbni Tahir'in evine git ve burada mıdır yoksa bir geziye mi çıkmıştır öğren. Sana gezide olduğu yanıtını verirlerse nereye gitmiş bulunduğunu sormayı da ihmal etme demiş. Ve hemen köle haber getirmek üzere gitmiş ve bir süre sonra geri dönerek efendisine Ebul Hasan'ın komşuları onun Basra'ya gitmiş olduğunu söylediler. Ama orada Ebul Hasan hakkında bilgi edinmek isteyen bir genç kız da gördüm. Bana sen kuşkusuz Emir İbni Bekkar'ın sarayından birisin değil mi diye sordu. Kendisine olumlu yanıt verince sana bildireceği bir haberi olduğunu söyledi ve bana buraya kadar eşlik etti. Yanına girme dileğinde bulunuyor demiş. İbni Bekkar da ona onu hemen içeri al diye cevap vermiş. Böylece birkaç saniye sonra genç kız içeri girmiş ve İbni Bekkar Şems-ül Nihar'ın sırdaşı Cariye'yi tanımış. Kız yaklaşmış ve selam verip aldıktan sonra kulağına fısıldadığı sözler İbni Bekkar'ın yüzünü kah aydınlatmış kah karartmış. Bunun üzerine genç cevahirci söze karışması gerektiğine inanarak ey efendim ve sen ey genç hanım. Bilin ki Ebul Hasan gitmeden önce bildiği her şeyi bana açıkladı ve sizi ilgilendiren işi halifenin öğrenmesi düşüncesinden duyduğu korkuyu anlattı. Ama benim ne karım, ne bir çocuğum, ne de bir ailem var. Tüm ruhumla size karşı onun görevini üstlenmeye hazırım. Çünkü İbni Tahir'in bahtsız aşkınız üzerine bana açıkladığı ayrıntılardan derinden derine etkilendim. Benim hizmet önerimi reddetmezseniz dua ve barış üzerine olası aziz peygamberimiz üzerine yemin ederim ki size dostum İbni Tahir kadar sadakatle bağlanırım. Hatta daha da sağlam ve daha da güvenilir olarak. Ve de önerimi kabul etmemeniz halinde bile bana açıklanmış bulunan bir sırrı kimseye söylemeyecek kadar yüce bir ruhum olduğundan emin olun. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 161. gece olunca demiş ki, kimseye söyleyemeyecek kadar yüce bir ruhum olduğundan emin olun. Aksine eğer sözlerim ikinizi de inandırmışsa, size hoş gelebilecek her türlü özveriden kaçınmayacağımı bilin. Zira istediğiniz doyumu sağlamak için elimden gelen tüm olanakları kullanmaya hazırım. Hatta evimi güzel Şems-ül Nihar ile buluşma yeriniz yapabilirim ey efendim demiş. Genç cevahirci bu sözleri söyleyip bitirince Emir Ali öylesine bir sevince kapılmış ki birdenbire ruhunun canlandığını duyumsamış ve oturduğu yerden ayağa kalkarak cevahirci Emin'i öpmüş ve ona seni Allah gönderdi ey Emin. Ben de sana tamamen güveniyorum ve senin ellerinle sağlık bulacağıma inanıyorum demiş. Sonra ona uzun uzadıya teşekkür etmiş ve sevinçten ağlayarak vedalaşmış. Bunun üzerine cevahirci genç kızı da birlikte alarak oradan ayrılmış. Onu kendi evine götürmüş ve bundan böyle burasının ikisinin olduğu kadar kararlaştırdıkları gibi Emir Ali ile Şems-ül Nihar'ın da buluşma yeri olacağını söylemiş. Genç kız da böylece evin yolunu öğrenerek durumdan hanımını haberli kılmak için daha fazla oyalanmak istememiş. Cevahirci'ye de ertesi gün geri dönüp Şems-ül Nihar'ın cevabını getireceğini vaat etmiş. Ve gerçekten ertesi gün Emin'in evine gelmiş ve ona ''Ey Emin, hanımım Şems-ül Nihar hakkımızdaki güzel düşüncelerini öğrenince çok sevindim. Ve sana içten gelen gönül yüceliğin ve arzularına hizmet için hiçbir zorunluluğun olmadığı halde gösterdiğin ilgiye kendi ağzıyla teşekkür etmek üzere seni saraya, onun yanına götürmem için beni görevlendirdi.'' demiş. Bu sözleri duyan genç cevahirci gözlerinin bu arzusunu yerine getirmek üzere acele edeceği yerde aksine tüm bedenini bir titreme kaplamış ve sapsarı kesilerek sonunda genç kıza ''Ey kız kardeşim, görüyorum ki Şems-ül Nihar ve sen benden yapmamı istediğiniz girişim üzerine hiç düşünmemişsiniz. Ama benim sıradan bir adam olduğumu ve Ebul Hasan'ın tanınmış olmasının kendine emredileni yapıyor gibi görünüp sarayda keyfince dolaşarak hadım ağlarını gereği gibi yönetmesini sağlayan bir zekaya sahip olmasının üstünlüğünü unutuyorsunuz. Ben ne onun güvenliğine ne de görmeye gittiği kimselerin adetlerini benimsemedi ki hayranlık verici alışkanlığına sahibim. Ebu'l-Hasan'ın gözdeği ziyareti üstüne bana anlattıklarını işitmekle bile sarsılan birisi olarak saraya girmeye nasıl cesaret edebilirim? Aslında böylesine bir tehlikeyi göze alacak yürek yok bende. Ama hanımına benim evimin buluşmalar için hiç kuşkusuz en uygun yer olduğunu söyleyebilirsin. Ve eğer buraya gelmeye razı olursa herhangi bir tehlikeye uğramaksızın istediğimiz gibi konuşabiliriz demiş. Ve genç kız her ne kadar onu birlikte gitmek için yüreklendirmeye çalışmış, hatta ayağa kalkmaya karar verdirmişse de cevahirci birdenbire öylesine bir titremeye kapılmış ki bacakları üstünde duramamış ve genç kız onu tutmak ve yeniden oturmasına yardım ederek sakinleşmesi için bir bardak su vermek zorunda kalmış. Bunun üzerine ısrarda bulunmanın doğru olmayacağını anlayan genç kız Emine, "Hakkım var. Hepimizin yararına olarak Şems-ül Nihar'ın kendisinin buraya gelmeye karar vermesi daha iyi olacak. Onu kandırmaya çalışacağım ve de buraya gelmesini sağlayacağım. Bizi hiç ayrılmaksızın burada bekle." demiş. Ve gerçekten öngördüğü gibi genç cevahircinin saraya gelmesinin olanaksızlığını hanımına anlatınca Şems-ül Nihar kendisini o zamana kadar yatakta hareketsiz bırakan düşkünlüğünü unutarak bir an bile düşünmeden ayağa kalkmış ve geniş ipek çarşafına bürünerek sırdaşını izlemiş. Sırdaşı cariye ilkin eve giderek hanımının evdeki köle ya da yabancılar tarafından görülmeyeceğine kanaat getirmek istemiş ve Emine, "Hiç değilse evde bulunanları uzaklaştırdın mı?" diye sormuş. O da, "Ben burada ev işlerini gören yaşlı bir zenci kadınla oturuyorum." diye yanıt vermiş. Kız da, "Yine de ona içeri girmekten men etmen gerek." demiş. Ve gidip tüm kapıları içeriden kapatmış. Sonra da gidip hanımını aramış. Şems-ül Nihar içeri girmiş ve geçitler ve salonlar geçerken saçtığı kokuyla dolmuş. Ve tek bir sözcük söylemeden ve de yöresine bakınmadan gidip divana oturmuş. Ve genç cevahircinin çabucak düzelttiği ardındaki yastıklara yaslanmış. Ve bir süre bitkinliğine kapılarak ve güçlükle soluk alarak öylece kımıldamadan kalmış. Ve o denli alışılmadık bir koşuşmanın verdiği yorgunluğa giderince peçesini kaldırmış ve geniş yeldirmesini çıkarmış. Genç cevahirci gözleri kamaşmış ve sanki güneşi kendi evinde görür gibi olmuş. Şems-ül Nihar da biraz ilerisinde saygıyla ayaklı dururken onu bir an süzmüş ve sırdaşının kulağına "Bana sözünü ettiğin kişi bu mu?" diye sormuş. Genç kız da "Evet efendim." dedikten sonra genç adama dönerek "Nasılsın ya Emin?" diye sormuş. O da "Tanrı'ya şükür ki sağlığım iyidir. Tanrı seni korusun ve altın içine gizlenmiş bir koku gibi saklı tutsun." demiş. Şems-ül Nihar ona "Sen evli misin, bekar mı?" diye sorunca "Vallahi bekarım ey hanımım. Ne anam ne babam ne de bir yakınım var. Sana hizmet etmekten başka da yapacak bir işim yok. Senin en küçük arzun başım gözüm üstünedir." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 162. gece olunca "Ve senin en küçük arzun başım gözüm üstünedir. Bir de bil ki İbni Bekkar ile buluşmanız için oturmakta olduğum bu evin tam karşısındaki kimsenin oturmadığı bir evi tüm olarak emrinize vereceğim. Onu gereğince karşılayabilmeniz için hemen eşyayla donatacağım. Böylece hiçbir noksanınız olmayacak." diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Şems-ül Nihar ona çok teşekkür etmiş ve "Ya Emin, ne mutlu bir bahtım varmış ki senin gibi sadık bir dosta rastlamak talihine eriştim. Şimdi yarar gütmeyen bir dostun yardımının ne denli etkili olduğunu ve de azaplar ve acılar çölünde süründükten sonra rahatlık veren bir vahada bulunmanın ne denli zevkli olduğunu anlıyorum. Şuna da inan ki Şems-ül Nihar bir gün dostluğun değerini bildiğini sana kanıtlayacaktır. Benim sırdaşıma bir bak Emin. Gençtir, tatlıdır, hoştur. Ondan ayrılmanın tüm acılarına karşın ışıklı geceler ve hoş günler geçirtmesi için onu sana armağan edeceğimden emin olabilirsin demiş. Emin de genç kıza bakarak onun gerçekten çok çekici ve çok güzel gözleri bulunmasının ötesinde kesinlikle harika kalçaları olduğunu fark etmiş. Ama Şems-ül Nihar sözünü sürdürerek "Ona sonsuz güvenim vardır. Bundan dolayı Emir Ali'nin sana söyleyeceği her şeyi ona bildirmekten çekinme ve onu sev. Çünkü onda yüreği serinleten duyarlı nitelikler var demiş. Ve Şems-ül Nehar Cevahirci'ye daha pek çok inceliklerle dolu sözler söylemiş. Ve sırdaşı kendisini izlerken ve yeni dostuna gülen gözlerle veda ederken çekilip gitmiş. Onlar ayrılınca Cevahirci Emin dükkanına koşmuş ve oradan tüm değerli vazoları, altın yaldızlı bardakları, gümüş tasları almış ve o iki aşığın buluşmaları tasarlanan eve taşımış. Sonra tüm tanıdıklarını uğrayarak kiminden halılar, kiminden ipekli döşekler, yastıklar, kiminden porselen eşya, kiminden de tepsiler ve ibrikler ödünç almış. Ve böylece evi şahane bir tarzda döşemiş. Her şeyim bu tarzda düzene soktuktan sonra uzaktan bir göz atmak için oturmaktayken içeriye Şems-ül Nehar'ın genç sırdaşı olan dostunun yavaşça girdiğini görmüş. Kız kalçalarını tatlı tatlı oynatarak yaklaşmış ve selamlar alınıp verildikten sonra "Ey Emin, hanımım duyduğu üzüntüsünden artık kurtulduğunu söylememi istedi." Sonra da sevdalısına halifenin sarayda bulunmadığını ve kendisinin bu akşam buraya gelebileceğini sana bildirmek görevini bana verdi. Bunu hemen Emir Ali'ye bildirmelisin ve bu haber hiç kuşku duymuyorum onun kendine gelmesini, güç ve sağlık kazanmasını sağlayacaktır demiş. Ve bu sözleri söyleyerek genç kız içi dinar dolu bir kese çıkararak Emin'e vermiş. Ve hanımım hiç çekinmeden tüm harcamaları yapmanı senden rica ediyor demiş. Ama Emin keseyi geri çevirmiş ve ona "Değerim onun gözünde bu kadar düşük mü ki hanımın ey genç kız ödül olarak bu altınları veriyor. Ona Emin'in bütün bunların ötesinde onun sözlerinin altını ve gözlerinin bakışlarıyla karşılığını aldığını söyle" diye haykırmış. Bunun üzerine genç kız keseyi geri almış ve Emin'in yarar sağlamayı reddetmesinden çok mutlu olarak ondan duyduklarını ve evde her şeyin hazırlanmış bulunduğunu Şems-ül Nehar'a anlatmak üzere koşup gitmiş. Sonra yıkanırken, taranırken, koku sürünürken ve en güzel urbalarını giyerken ona yardım etmeye koyulmuş. Kendi bakımından Cevahirci Emin de çabucak vazolara taze çiçekler koyduktan her türden yiyecekler, tatlılar, şekerlemeler ve içkilerle dolu tepsiler donattıktan ve duvar kenarına utları, gitarları ve öteki uyum sazlarını özenle dizdikten sonra Emir Ali İbni Bekkar'ın yanına gitmiş. Emir Ali'nin yanına girince bir gün önce yüreğini saçtığı ümitle onu biraz neşeli bulmuş. Genç adamın neşesi kısa bir süre sonra uğrunda bunca gözyaşı döktüğü sevgilisine kavuşacağını öğrenince daha çok artmış. Birdenbire tüm dertlerini, tüm kederlerini unutmuş ve benzi de bundan etkilenmiş. Zira baştan aşağı aydınlanmış ve sevginin tatlı sıcaklığı da eklenince çok daha güzel olmuş. Bunun üzerine dostu Emin'in yardımıyla en şahane giysilerini giymiş. Sanki daha önce mezarın kapılarını hiç yaklaşmamışçasına sağlıklı Cevahirci ile birlikte evinin yolunu tutmuş. Ve içeri alındıklarında Emin Emir'i oturmaya çağırmış. Ve ardına yumuşak yastıklar koymuş. Ve sağ ve sol yanlarına çiçekle dolu birer billur vaza yerleştirmiş. Ve eline de bir gül vermiş. Ve ikisi birlikte tatlı tatlı konuşarak gözlerinin gelmesini beklemişler. Böylece henüz birkaç dakika geçmeden kapı çalınmış ve Emin koşup açmış. İçeriye biri bütünüyle siyah ipekten kalın bir çarşafa bürünmüş iki kadınla geri dönmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. 23. ayrımın sonu sayfa 235.